Ayrım 32, sayfa 330, bölüm 45, sorgu. Mikael Belman rüyasında yine düştüğünü görmüştü. El Çorro'ya tek başına tırmanıyordu. Eli kaymıştı ve dağın yüzü gözlerinin önünden akıp gidiyor, toprak giderek yaklaşıyordu. Neyse ki saatin alarmı son anda çalmıştı. Ağzına bulaşan yumurta sarısını sildi. Başını kaldırıp hemen arkasında dikilen ve demlikten kahvesini dolduran Ulla'ya baktı. Kahvaltı yapmaya hazır olduğu anı doğru tahmin etmeyi öğrendiği gibi mavi fincanından kaynar kahvesini içmek istediği zaman da saniye şaşırmazdı. Mikael'in karısını takdir etmesinin tek sebebi bu değildi. Vücudunu daima formda tutması ve sayıları artan davetlerde hala hayranlık dolu bakışları üzerine çekebilmesi de bir sebepti. Ne de olsa sevgili olduklarında, yani Mikael 18'inde, o 19'undayken Manglerud'un tartışmasız en güzel kızıydı Ulla. Üçüncü gerekçe ise Ulla'nın Mikael'in işine öncelik verebilsin diye eğitim hayallerinden fazla söylenmeden vazgeçmiş olmasıydı. Yine de asıl önemli olan üç sebep, mutfak masasında oturup gevrek kutusundan çıkan plastik oyuncağı hangisini alacağını ve anneleri onları okula götürürken kimin önde oturacağını tartışıyordu. İki kız, bir oğlan. Ulla'yı ve genleriyle ona olan uyumunu sevmek için üç kusursuz sebep. "Bu gece de mi geç geleceksin?" diye sordu Ulla kocasının saçlarını kaçamak hareketlerle severken. Mikael Ulla'nın onun saçlarına bayıldığını biliyordu. "Uzun bir gün olabilir," dedi. "Zanlının işlemlerine bugün başlıyoruz." Gün içinde basının zaten bildikleri o gerçeği, yani tutuklanan zanlının Tony Like olduğunu kamuoyuna duyuracaklarını biliyordu. Yine de evde bile hiçbir gizli bilgiyi ifşa etmemeyi kendine ilke edinmişti. Bu ona ikide bir neden fazla mesai kaldığını, "sana bundan bahsedemem hayatım," diyerek açıklama fırsatını da veriyordu. "Neden dün sorgulamadınız ki?" diye sordu Ulla. Çocukların beslenme çantaları için ekmeğe tereyağı sürerken. Daha çok delil toplamamız gerekiyordu. Bir de evi arama işini bitirmeliydik. Bir şey buldunuz mu bari? Mikael, maalesef o kadar açık konuşamam hayatım, dedi. Ve ona hassas bir konuya temas ettiğini söylememek için her zamanki pişmanlık dolu gizli bilgi bakışını attı. Björn Horn ve olay yeri uzmanları aramada Like'ın cinayetlerden herhangi biriyle bağlantısını ortaya çıkarabilecek bir şey bulamamışlardı. Neyse ki en azından şimdilik bu o kadar da önemli değildi. Onu bir gece hücrede tutup yumuşatmanın bir zararı olmaz, dedi Belman. Tam tersi, sorguya başladığımızda bize karşı daha açık olur. Sorgunun ilk kısmı her zaman ezmektir. Sahi mi? Diye sordu Ulla. Michael onun ilgiliymiş gibi görünmeye çalıştığını anlamıştı. Benim çıkmam gerek. Ayağa kalktı ve karısının yanağına bir öpücük kondurdu. Evet, onu kesinlikle takdir ediyordu. Karısından ve çocuklarından onu bu mevkilere getirip sınıf atlatan itibar ve kimlikten vazgeçme fikri tabii ki saçmaydı. Kalbinin sesini dinlemek, aşk ya da hissettiği her neyse onun için her şeyi silip atmak ütopik bir düşünceden, sadece Kaja'ya anlatıp onunlayken kurabildiği bir hayalden ibaretti. Kaldı ki bu konu hayal olduğunda Michael Belman bundan çok daha büyüklerini yaylardı. Holdeki aynada ön dişlerinde bir şey var mı diye kontrol etti ve ipek kravatı düzgün duruyor mu diye baktı. Basının tam kadro hazır bir şekilde onu beklediği kesindi. Kaja'yı ne kadar elinde tutabilecekti? Önceki gece bazı şüpheli hareketlerini fark etmişti. Bir de sevişirken eskisi kadar heyecanlı olmadığını. Yine de şimdiye dek yaptığı gibi zirveye oynamaya devam ettikçe onu yönetebileceğini biliyordu. Bunun sebebi Kaja'nın Mikael en tepeye çıktığında onun kariyeri için neler yapabileceğini bilen bir zengin koca avcısı olması değildi. Zekayla da ilgisi yoktu. Tamamen biyolojikti. Kadınlar diledikleri kadar modern olsunlar, iş alfa erkeğine boyun eğmeye geldiğinde hala ilkel bir seviyedeydiler. Yine de Kaja karısını onun için asla bırakmayacağını düşünüp de kafasında bir şeyler kurduysa belki de onu biraz ümitlendirmenin zamanı gelmişti. Ne de olsa cinayet masasından bir müddet daha bilgi sızdırmak için ona ihtiyacı vardı. Bu savaş bitene kadar. Savaşı kazanana kadar. Mikael trençkotunu iliklerken pencereye yürüdü. Ailesinden miras kalan bu ev Manglerud'da en batıda yaşayanlara göre şehrin en güzel yeri denemeyecek bir muhitteydi. Fakat burada doğup büyüyenler Manglerud'dan kolay kolay ayrılamazdı. Burası onlar için ruhu olan bir yerdi. Michael'ın ise eviydi. Tüm o suyu gören bir manzarası vardı. Yakında sahip olacağı usluyum. Şimdi geliyorlar, dedi üniformalı polis memuru. Kripos'un yeni sorgu odalarından birinin kapısında dikiliyordu. Tamam, dedi Mikael Belman. Sorgu yapan polislerin kimisi sorgulanacak şahsı bekletmek ve ona patronun kim olduğunu öğretmek için odaya sonradan gelirdi. Böylece işleri şaşalı bir şekilde girmenin ve kendisini iyice savunmasız ve zayıf hissetsin diye doğruca zanlının üzerine yürümenin tadını çıkarırlardı. Oysa Belman, zanlı odaya getirildiğinde orada hazır biçimde oturuyor olmayı tercih ederdi. Bunu yapmasının amacı bölgesini işaretlemek, odanın sahibinin kim olduğunu göstermekti. Önündeki belgeleri karıştırarak zanlıyı bekletir, odadaki tansiyonun giderek yükselişini hisseder ve tansiyon en zirveye tırmandığında başını kaldırıp saldırısını yapardı. Bunlar sorgu tekniklerinin ince detaylarıydı ve kendisi gibi kıdemli sorgu polisleriyle tartışmayı haliyle çok severdi. Her zamanki gibi kırmızı kayıt ışığının yandığını kontrol etti. Zanlı geldikten sonra teknik ekipmanları kurcalamak önceden yaratılan o havayı bozabiliyordu. Pencereden Beavis ve Kolka'nın yan odaya girdiğini gördü. Aralarında Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinden getirdikleri Tony Like yürüyordu. Bellman derin bir nefes aldı. Evet, nabzı biraz hızlanmıştı şimdi. Saldırgan ve gergin hissediyordu. Tony Like yanında bir avukat getirme hakkını kullanmamıştı. Esasında onlara daha geniş bir hareket alanı sağladığı için Kripos'un lehineydi bu. Ama aynı zamanda Like'ın pek de bir korkusunun olmadığına işaret ediyordu. Zavallı budala. Bellman'ın Elias Scott'u öldürmeden önce telefonla aradığını ispat ettiğinden habersizdi. Oysa Scott diye birini tanımadığını iddia etmişti. Bellman önündeki evraklara bakarken Like'ın odaya girdiğini duydu. Beavis önceden emredildiği gibi arkasından kapıyı kapattı. Bellman başını kaldırmadan oturun dedi. Like'ın söyleneni yaptığını işitti. Bellman rastgele bir belgede durdu ve işaret parmağıyla alt dudağını okşarken içinden birden başlayarak yavaşça saydı. Küçük ve kapalı odayı bir sessizlik kapladı. 1, 2, 3. Bir defasında birkaç iş arkadaşıyla birlikte araştırmacı görüş denilen ve hayatın gerçeklerinden bir haber olan o akademik tiplere göre açıklık, diyalog ve güvene esas alan yeni sorgulama tekniklerinin öğretildiği bir kursa gönderilmişti. Bundan sonra bu yöntemleri kullanmaları gerekiyordu. 4, 5, 6. Bu yeni model en üst kademedekiler tarafından tercih edildiği için Bellman anlatılanları sessizce dinlemişti. Ama Tanrı aşkına bu insanlar Kripos'un ne tür karakterleri sorguya çektiğini sanıyorlardı ki? Ağlayacak ve omuz karşılığında bildiği her şeyi anlatacak hassas ve yardıma hazır insanları mı? Emniyette o güne dek kullanılan yöntemlerin yani 9 adımlı klasik Amerikan FBI modelinin insanlık dışı, alçaltıcı ve masum insanları bile işlemedikleri suçları itiraf etmeye zorladığı için ters etkili olduğunda ısrar etmişlerdi. 7, 8, 9. Pekala, bu yöntem korkak tavukları kodese tıkmakla işe yarayabilirdi belki. Peki açıklık, diyalog ve güven laflarına katıla katıla gülüp odada dört dönecek azılı pisliklere karşı ne yapacaktı? 10. Bellman parmaklarını birleştirdi ve başını kaldırdı. Elias Skog'u, Oslo'dan aradığınızı ve 2 gün sonra Stavanger'de olduğunuzu biliyoruz. Onu öldürdüğünüzü de. Bu konuda zaten şüphemiz yok. Benim asıl merak ettiğim bunu neden yaptığınız. Yoksa bir sebebiniz yok muydu Bay Like? FBI ajanları Inbau, Wright ve Buckley'in geliştirdiği 9 adımlı modelin ilk adımı buydu. Yüzleşme. Her şeyi bildiğinizi söyleyip suçun inkar edilmesine mahal vermemek ve ilk şok etkisini kullanarak doğru cezanlıyı nakavt edecek hamleyi yapmak. Tek bir amaç vardı, itiraf. Bellman birinci adımı diğer bir soru tekniğiyle yani gerçek olan bir bilgiyi gerçek olmayan bir ya da daha fazla bilgiyle ilişkilendirme ile birleştirmişti. Telefon görüşmesinin kesin olan tarihini Lycan Stavanger'e gittiği ve cinayet işlediği düşüncesine bağlamıştı. İlk iddianın ispatlandığını duyan Like ister istemez polisin elinde diğer iki iddia içinde sağlam deliller olduğu sonucuna varacaktı. Bu bilgiler fazla basit ve çürütülemez olduğu için de bir an önce yanıtlaması gereken asıl soruya yani cinayetin nedenine geçildiğini sanacaktı. Bellman, Like'ın yutkunduğunu, kilometre taşı kadar olan büyük dişlerini zoraki bir gülümsemeyle gösterdiğini, gözlerindeki itirafı ve kazananın şimdiden belli olduğunu gördü. Ben Elias Scott diye birini aramadım dedi Like. Bellman iç geçirdi. İlla Telenor'dan aldığımız arama listesini göstermemizi istiyor musunuz? Like omuz silkti. Gerçekten aramadım. Bir ara cep telefonumu kaybettim. Benim telefonumla başka biri aramış olamaz mı? Kurnazlık yapmaya gerek yok Bay Like. Sabit hattınızdan bahsediyoruz. Sizi aramadım diyorum. Onu duydum. Resmi kayıtlara göre yalnız yaşıyormuşsunuz. Evet öyle. Yani nişanlınız arada biri sizde kalıyormuş. Bazen ondan erken kalkıp o halde hala evinizdeyken işe gidiyormuşsunuz. Doğru mu? Doğru. Ama daha çok ben ona giderim. Anladım. Koskoca Galtung'un kızının evi sizinkinden daha lükstür tabii değil mi Bay Like? Belki. Ama daha samimi bir ev olduğu kesin. Bellman kollarını bağladı ve gülümsedi. Skog'u evinizden siz aramadıysanız o aramış demektir. Size artık mantıklı konuşmaya başlamanız için 5 saniye veriyorum Bay Like. Aksi halde 5 saniyeden sonra Oslo caddelerindeki bir devriye arabasına sirenleri açarak o sevimli küçük daire gitmelerini, nişanlınızı kelepçeyerek buraya getirmelerini ve onun Skog'u aramakla suçlandığınızı anlatması için babasına telefon açmaya izin vermelerini emredeceğim. Sonra da Anders Galtung kızı için Norveç'in en çetin ceviz avukatlarından zehir gibi bir ordu yaratacak ve kendinize gerçek bir düşman edinmiş olacaksınız. 4 saniyeniz kaldı. 3 saniye. Like yeniden omuz silkti. Kusursuz, tertemiz bir sicili olan genç bir hanımı sırf bu nedenle tutuklayabileceğinizi düşünüyorsanız buyurun. Ama düşman kazanacak tarafın ben olacağımdan şüpheliyim. Bellman adamı inceledi. Onu hafife almış olabilir miydi? Artık içini okumak daha zordu. Her neyse, birinci adım bitmişti artık. İtiraf gelmemişti. Geride ne de olsa 8 adım daha vardı. 9 adımlı modelin ikinci adımı zanlının eylemlerini sırada anlaştırarak ona yakınlık göstermekti. Ama bunun içinse önce cinayet sebebini bilmesi ya da elinde sırada anlaştırabileceği bir şeyler olması gerekiyordu. Aynı gece bir kayak kulübesinde kalmış olan tüm konukların öldürülmesinin gerekçesi halen bir sırdı. Kaldı ki çoğu seri katilin cinayet işleme sebebinin birçok insanın asla tatmadığı farklı ruh hallerinde saklı olduğu apaçıktı. Bellman bu nedenle sorguya hazırlanırken yakınlık safhasında temkinli davranıp doğruca motivasyon adımına geçmeye karar vermişti. Yani zanlıya itiraf etmesi için bir neden vereceği adıma. Ben sizin düşmanınız değilim Bay Like. Sadece yaptığınız şeyin nedenini anlamak isteyen biriyim. Sizi neyin harekete geçirdiğini. Yetenekli ve zeki olduğunuz belli. Sadece işlerdeki başarınız bile bunu gösteriyor. Bir amacı olan ve başkalarının ne düşündüğüne bakmadan bunun peşinden koşanlara her zaman hayran olmuşumdur. Kendilerini sıradan insanların çılgın kalabalığından ayrı tutanlara da. Hatta ben de kendim biraz öyle geliyorum diyebilirim. Belki de seni sandığından daha iyi anlıyorumdur Tony. Bellman bir dedektiften Like'ın borsadan yakın arkadaşlarından birine ulaşmasını ve adının Tony mi yoksa Tony mi olarak söylenmesini tercih ettiğini öğrenmesini istemişti. Cevap Tony'ydi. Bellman ismi doğru telaffuz edince Like'ın dikkatini çekti ve onunla göz göze gelmeye çalıştı. Şimdi sana belki de söylememen gereken bir şey söyleyeceğim Tony. Teşkilat içindeki bazı meselelerden ötürü bu vakaya fazla zaman ayıramıyoruz. Bu yüzden bir an önce itiraf kısmına geçelim istiyorum. Normalde aleyhinde bu kadar güçlü delil olan bir zanlıya teklif yapmayız. Ama artık hızlanmamız gerekiyor. Eğer suçunu itiraf edersen, ki bu durumda mahkeme kararına bile ihtiyacımız kalmaz, sana önemli ölçüde hafifletilmiş bir ceza teklif edeceğim. Hukuksal açıdan ne yazık ki kesin bir süre söyleyemem ama dediğim gibi önemli bir indirim olacağı konusunda aramızda anlaşabiliriz. Ne dersin Tony? Sözüm söz. Kasede bile kaydedildi. Aralarında duran masada yanan kırmızı ışığı işaret etti. Like komisere uzun ve dalgın bir bakış attı. Ardından ağzını açtı. Beni buraya getiren iki kişi adınızın Bellman olduğunu söyledi. Bana Mikael diyebilirsin Tony. Ayrıca çok akıllı bir adam olduğunuzu söylediler. Sert ama güvenilirmişsiniz. Evet, haklı olduklarını kendin de göreceksin. Önemli bir indirim dedin, değil mi? Söz veriyorum. Bellman nabzının yükseldiğini hissetti. Tamam o halde, dedi Like. Mikael Bellman baş ve işaret parmağıyla alt dudağına dokunarak sakince güzel dedi. Baştan başlayalım mı? Like arka cebinden muhtemelen Truss ve Justin'in yanında taşımasına izin verdiği bir kağıt parçası çıkarırken olur dedi. Harry Hall bana tarihleri ve saatleri vermişti, o yüzden çok sürmeyecek. Borknistenmeyer 16 Aralık günü Oslo'da saat 22 ile 23 aralarında öldürülmüş. Doğru dedi Bellman. Kalbinde bir sevinç kıpırtısı başlamıştı. Takvimimi kontrol ettim. O sırada Skien'de Ibsen House binasının Pier Green salonunda koltan projemle ilgili konuşma yapıyormuşsun. Salonu kiralayan kişi ve o sırada salonda bulunan yaklaşık 120 yatırımcı adayından teyit edebilirsiniz. Sanırım arabayla gitmeniz 2 saatinizi alır. Sonraki kurban Charlotte Lawrence ise bir bakalım 3 Ocak günü saat 23 ile gece yarısı arasında öldürülmüş. O sırada da Hamar'daki birkaç yatırımcıyla akşam yemeğindeymişim. Oslo'dan arabayla 2 saat. Bu arada oraya trenle gitmişim. Bileti aradım ama maalesef bulamadım. Like nefesini tutan Bellman'a özür diler gibi bir edayla gülümsedi. Kilometre taşını andıran dişleri bir saniyeliğine dudağının arasından belirirken lafını tamamladı. Yine de benimle yemekte olan nereden baksanız 12 şahide güvenebileceğimi umuyorum. Sonra da olsa Marit Olsen cinayeti için suçlanabileceğini söyledi. Çünkü nişanlısıyla evde olsa da o akşam Sorkagen'de gayet iyi ışıklandırılan pistte 2 saatliğine tek başına kayak yapmış. Mikael Bellman hasta çocuk tablosunu incelerken başını iki yana salladı ve ellerini trençkotunun ceplerine iyice soktu. Marit Olsen'in öldüğü sırada mı diye sordu Kaja, başını eğip ölmek üzere olduğunu tahmin ettiği bitkin kız çocuğunun ağzına bakarken. Ne zaman maç müzesinde buluşsalar genellikle tek bir şeye odaklanırdı. Bu bazen gözler, bazen arka plandaki manzara, bazen güneş ya da sadece Edward Munch'ın imzası olurdu. Ne kendisinin ne de Galtrunkların kızının. Lene diyerek düzeltti Kaja. Tam saati hatırlayamadığını söyledi ama epey geç olabilirmiş. Çünkü piste yalnız gitmeyi sevdiği için genellikle geç saatte çıkarmış. Yani Tony Like o saatte Frogner Parkı'na da gitmiş olabilir. Ama Sörkat Sendele ise çıkar ve dönerken iki kez gişeden geçmesi gerek. Ön camında elektronik geçiş cihazı takılıysa saatler otomatik olarak kaydedilmiştir. Böylece Yanına dönünce Mikail'in soğuk bakışlarını gördü ve hemen durdu. Gerçi siz zaten bunu kontrol etmişsinizdir, dedi. Gerek kalmadı, dedi Mikail. Geçiş cihazı yok. Gişelerde durup nakit ödüyor. O yüzden yaptığı yolculukların kaydı yok. Kaja başını salladı. Bir sonraki resme yürüyüp gürültüyle tabloyu işaret eden ve el kol hareketleri yapan bir grup Japon turistinin arkasında dikildiler. Brin'deki Kripos binası ile Grönland'daki Emniyet Müdürlüğü'nün ortasında yer alması dışında Manç Müzesi'nde buluşmanın en büyük avantajı turistik bir yer olduğu için iş arkadaşları, komşular ya da eş dostla karşılaşmanın imkansız olmasıydı. Like, Elias Skog ve Stavanger hakkında ne dedi? Diye sordu Kaja. Mikael yeniden başını iki yana salladı. O cinayet için de suçlanmasının mümkün olduğunu söyledi. O gece yalnız uyuduğu için cinayet saatinde olay yerinde olmadığını kanıtlayamazmış. Ben de ertesi gün işe gidip gitmediğini sordum. Hatırlayamadığını ama muhtemelen her zamanki gibi 7'de ofise gitmiş olması gerektiğini söyledi. Benim için önemli bir ayrıntıysa plazanın resepsiyon görevlisinden kontrol edebileceğimi de belirtti. Ben de öyle yaptım. Like 9 çeyrek için toplantı odalarından birini tutmuş. Ofisteki yatırımcıya benzeyen tiplerden birkaçıyla konuştum. İkisi sahiden de Like ile toplantı yapmış. Elias Skog'un dairesinden gece 3'te ayrıldıysa toplantıya yetişmek için o saatte uçak bulmuş olması gerek ve ismi hiçbir yolcu listesinde geçmiyor. Onun çok da bir önemi yok. Sahte bir kimlik ve isim kullanmış olabilir. Her neyse. Skog'la telefonla görüştüğünü biliyoruz nasıl olursa. Onu nasıl açıkladı peki? Açıklamaya zahmet bile etmedi. Sadece inkar etti, diye homurdandı Belman. Şu hayat dansı denen tabloda ne buluyorlar? İnsanların doğru düzgün suratı bile yok. Bana kalırsa zombiye daha çok benziyorlar. Kaja tabloda dans eden figürlere baktı. Belki de öyledirler, dedi. Zombi mi? Diyerek güldü Belman. Bunu mu demek istiyorsun? Dans ediyormuş gibi görünen ama içleri ölmüş, toprağa gömülmüş, çürümüş insanlar bunlar. Kesinlikle öyleler. İlginç bir teori Solnes. Soyadını kullanmasından nefret ediyordu Kaja. Sinirlendiğinde ya da ondan daha bilgili biri olduğunu hatırlatma gereği duyduğunda mutlaka böyle seslenirdi çünkü. Bu onun için çok önemli olduğundan sesini çıkarmazdı Kaja. Gerçekten ondan daha bilgiliydi belki de. Mikhail'in aşık olduğu taraflarından biri de bu değil miydi? Üstün zekası. Artık neyine aşık olduğunu tam olarak hatırlayamıyordu. Benim işe dönmem lazım, dedi. Ne yapacaksın ki, diye sordu Mikhail salonun arka tarafındaki ipin gerisinde dikilip esneyen güvenlik görevlisine bakarak. Sinek avlayıp cinayet masasının tasfiyesini mi bekleyeceksin? Şu Like denen herifle başıma büyük bir bela açtın, biliyorsun değil mi? Ben mi, diye patladı Kaja kuşkulu ve yüksek bir sesle. Sakin ol tatlım. Harry'nin Like ile ilgili ortaya çıkardıklarını bana söyleyen sendin. Onu tutuklayacağını ispiyonlayan da. Sana güvendim. O kadar güvendim ki sırf verdiğim bilgilere dayanarak Like'ı tutukladım. Ve basına vakanın çözülmek üzere olduğunu duyurdum. Şimdi ise herif olayı elimize yüzümüze bulaştırdı. Cinayetlerin en az ikisinde başka yerlerde bulunduğuna dair çok sağlam kanıtları var. Bugün eninde sonunda serbest bırakmamız gerekiyor. Kayınpederi Galtung hiç şüphesiz bize dava açmak için şimdiden en belalı avukatları seçmeye başlamıştır bile. Adalet Bakanlığı da böyle bir hatayı nasıl yaptığımızı öğrenmek isteyecektir. Şu andan itibaren okkanın altına gidecek olan sen değilsin. Hol ya da Hagen de değil, benim sorunum. Anlıyor musun? Sadece ben. O yüzden bu işi çözmemiz lazım. Senin de bu konuda yapman gereken bir şey olacak. Ne gibi? Çok büyük değil, ufak bir şey. Gerisini biz halledeceğiz. Senden Harry'i dışarı çıkarmanı istiyorum bu gece. Dışarı mı? Ben mi? Senden hoşlanıyor. Bu fikre nereden kapıldın? İkinizi verandada sigara içerken gördüğümü söyledim mi sana? Kaja'nın beti benzi attı. O gece geç geldin ama ikimizi de gördüğünden hiç bahsetmedin. Sohbete o kadar dalmıştınız ki ne arabayla geldiğimi ne de sokağa park edip sizi izlediğimi fark ettiniz. O adam senden hoşlanıyor hayatım. Senden sadece onu herhangi bir yere götürmeni istiyorum. 2 saatliğine, daha fazlasına gerek yok. Neden? Mikhail Belman sırıttı. Şu aralar vaktinin çoğunu evde oturarak geçiriyor ya da yatarak. Hagen onu izne çıkarmalıydı. Hol gibi insanlara boş kalmak yaramıyor. Opsal'da kendini öldürene kadar içmesini de istemiyoruz elbette. Onu yemeğe çıkar, sinemaya götür, bira için. Yeter ki 8-10 arası evde olmasın. Bu arada dikkatli ol. Çok mu uyanık yoksa sadece paranoyak mı bilmiyorum ama evinden çıktığı gece arabamı epey yakından inceleyin. Anlaştık mı? Kaja cevap vermedi. Mikhail'in gülümsemesi bir zamanlar iş ve aile yüzünden uzun süre görüşemediklerinde hayalini süslerdi. Nasıl oluyordu da aynı gülümseme şimdilerde midesini bulandırabiliyordu? Yoksa şeyi mi düşünüyorsun? Sadece yapmam gerekeni düşünüyorum, dedi Mikhail saatine bakarak. Nedir o? Komiser omuz silkti. Sence ne olabilir? Benim yerime onun ateşe atılmasını istiyorum tabii ki. Benden bunu yapmamı isteme Mikhail. İstemiyorum zaten tatlım, emrediyorum. Kaja'nın sesi zor çıkıyordu. Peki ya kabul etmezsem? O zaman sadece Holly değil, seni de mahvederim. Tavandaki ışık yüzündeki minik beyaz lekelere vuruyordu. Ne kadar yakışıklı diye düşündü Kaja. Sanki biri çizmiş gibi. Kuklalar olması gerektiği gibi oynuyorlar şimdi. Harry Hole, Elias Scogg'u aradığımı öğrendi. Onu beğeniyorum. Çocukken ya da gençliğimizde tanışsaydık sanırım arkadaş olabilirdik. Birkaç ortak noktamız da var çünkü. Mesela zekamız. Sır perdesini aralayacak tek dedektif oymuş gibi duruyor. Bu ona dikkat etmem gerektiğini de gösteriyor tabii. İşler nereye varacak merakla bekliyorum. Üstelik bir çocuk heyecanıyla. Ayrım sonu sayfa 342.